Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Pek muhterem, pek değerli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hepinize en kalbi sevgilerimi, muhabbetlerimi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Efendim gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak sizleri bizleri hep iyiliklerle, hayırlarla, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Gönüllerimizin gamını, kederini alsın ve kalplerimizi, yuvalarımızı, bütün dünyamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o bizim can içinde canımız, o bizim her şeyimiz, o bizim kurtarıcımız, o bizim şefaatçimiz ve şeriatin sahibi şeriat, şeriatin sahibi. Cenab-ı Hak İslam dinini onun vasıtasıyla insanlığa tebliğ etmiş. Kelamullah, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim en değerli kelam, onun femi muhsininden insanlığa tebliğ edilmiş, aktarılmış. Dolayısıyla Resulullah dediğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten ona olan sevgimiz, imanımız, bağlılığımız, hürmetimiz çok yüksek olmalı. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a olan o muhabbetimizin bir tezahürü olarak salatımız, selamımız, onu hayırla yad etmemiz de sürekli olmalı. Seven sevdiğini hiçbir zaman unutmaz prensibinden hareketle Efendimiz Aleyhisselam'ı salavatımızla, namazlarımızla, namazlardaki okuduğumuz selam ve salavatlarla, namaz haricinde Efendimizin ona göndereceğimiz salatü selamlarla, onun okuyacağımız siyeri, siyreti, hadisleri, şemaili ve onu hatırlatan şeylerle bir müminin Allah Resulü ile gönül beraberliği sürekli devam etmeli. Bu Resulullah'a bir fayda getirmez. Esas bu Resulullah'ı unutmayan mümine çok fazla fayda getirir. Yani Resulullah'ın bizim onu sevmemize, bizim ona inanmamıza, salat ve selam getirmemize ihtiyacı yoktur. O çünkü Allah'ın Resulüdür, Allah'ın sevgili kuludur. Ama bizim Resulullah'a inanmaya, Resulullah'a uymaya, onu unutmamaya, ona salatü selam getirmeye çok ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun zaman zaman bir hikayesini de programlarımızda anlatıyoruz. Belki zaman zaman tekrar da olabilir ama çok ilgimi çektiği için tekrarlıyorum bu vesileyle. Yani insan kendi muhtaçlığını bilmeli. Bir şey yaparken, namaz kılarken, bu namazı kılmaya ben muhtacım. Bir iyilik yaparken bu iyiliği yapmaya muhtacım. Yani yapılmaya değil, bu iyiliği yapmaya muhtacım. Yani hangi türlü kulluk olursa olsun onu yapmaya ben gerçekten muhtacım diye düşünmesi lazım. Doğrusu bu çünkü. Allah Teala bizim ihtiyacımız olan şeyleri bize emretmiştir. Şimdi bu anlatacağım misal İstanbul'un medarı iftiharlarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin onunla alakalı bir hatıradır ve yaşanmış bir olaydır ve bunu da bizzat yaşayan kişi anlatmış. Biz de anlattığı insanlardan duymuş olduk. Tabii Hüdayi Hazretleri'nin ismi çok meşhur oldu. Özellikle Hüdayi Vakfı vasıtasıyla daha çok bütün dünyada tanınan, bilinen bir isim oldu. Yapılan çalışmalar, CD, kaset çalışmaları onların hayatıyla ilgili, onlar da çok yayıldı ve insanlar tanımış oldular. Anadolu'da bir kardeşimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin CD'sini, kasetini izliyor. Mürşidi Kamil Evliya olarak izliyor. Onu çok seviyor. Gönlünde bir muhabbet oluşuyor ve uzun zamanda hep uzaktan, ya Rabbi bir imkan olsa da hep onun yanına gitsem, onun yanında kalsam diye de arzu ediyor. Günler böyle geçtikten sonra o kardeşimiz, bir memur kardeşimiz, kardeşimizin tayini İstanbul'a çıkıyor. İstanbul'da da Hüdayi'nin yakın bir yere çıkıyor. Dolayısıyla yıllardır yapmış olduğu dua kabul ediliyor ve İstanbul'a gelmiş oluyor. Hüdayi'nin çok sevdiğinden dolayı da bakıyor, önce o mühite gidiyor. Evimi buradan tutayım diye arzu ediyor. Sonra şöyle sabah akşam Hüdayi Hazretleri'nin camisinden, türbesi önüne geçecek şekilde de evini öyle kiralıyor. Geliyor, yerleşiyor. Sözü fazla uzatmayalım. Ve böyle sıklım büklüm muhabbeti, aşkı var. Sabahleyin geçerken geliyor Hazretin huzuruna. Orada güzelce şöyle duruyor. Bir Fatih, üç İhlas okuyor, duasını yapıyor, gidiyor. Akşama kadar yine Hüdayi'nin hayaliyle yaşıyor. Dönüşte akşamı iple çekiyor, dönüşten tekrar aynı yoldan geliyor. Türbenin karşısına geçiyor. Bir Fatih, üç İhlas, gözü yaşlı bir vaziyette gidiyor. Ve bu aşk, muhabbet, bu sıkı alaka şöyle bir ay kadar hiç eksilmeden, aksamadan devam ediyor. Yalnız bir ay geçince biraz da İstanbul'a, o mühitte bir alışkanlık da tabii kendini göstermeye başlıyor. Bu kez bakıyor ki bu işin sonu gelmeyecek. Eskiden durup Fatiha, İhlas okurken bu kez yürüyerek okumaya başlıyor. Şöyle bir ay kadar böyle devam ediyor. Sonra biraz da alışkanlık peyda edince, ülfet peyda edince bu kez sabahları geçerse akşam oradan geçmemeye başlıyor. Akşam geçerse sabah geçmemeye başlıyor. Zaman zaman Fatiha'yı unutuyor falan böyle. O Anadolu'dayken başlayan bu aşk muhabbet serüveni İstanbul'a gelince bir yakınlık. Hani bir söz vardır. Kurbi sultan ateşi suzandır. Yani padişahlara, sultana yakın olmak yakıcı ateştir. Kolay değildir yani, orada durmak kolay değildir. Şimdi bir manada öyle oluyor. Bir soğuma, bir böyle ülfet, bir zayıflama söz konusu oluyor. Bir müddet sonra da yani orada ilahiyatleri varmış, türbesi varmış falan tarzında bunun da fazla bir ehemmiyeti kalmıyor o kişinin nazarında. Yani böyle başlayan, büyük bir aşk ile başlayan muhabbet, aşk bir müddet sonra bu kurbi sultan olmanın getirdiği dezavantajla sönmeye yüz tutuyor. Biraz uzattım galiba bu hikayeyi ama sonuca hemen geleyim. Sonra o sıralarda Aziz Mahmud Hazretleri o kardeşimizin rüyasına giriyor. Rüyasına giriyor. Şöyle sarığıyla, cübbesiyle, sakalıyla giriyor. Onu ikaz ediyor. Diyor ki kardeş diyor, ya senin bana karşı bir muhabbetin vardı. Hatta şöyle şöyle oldu. Gelirdin, Fatih okur, dua ederdin, geçerdin. Sonra bu şeyler kayboldu, biraz zayıfladı. Hayırdır, ne oldu diye bir ikazda bulunuyor. Ve ona şunu söylüyor. Yine diyor, gelmeye devam et, okumaya devam et. Sana şunu söyleyeyim ki Allah Teala bize ikramda bulundu. Bizi ahirette, berzah aleminde yüksek bir makama, güzel, hoş bir makama, menzile ulaştırdı. Elhamdülillah bizim sizin okuyacağınız Fatiha'ya ihtiyacımız kalmadı. Ama kardeş diyor, senin diyor bana diyor Fatiha okumaya diyor hala ihtiyacın var. Bak böyle diyor. Yani bir mürşidi kamil, bir Allah dostu rüyada bir kardeşini uyarıyor. Olur. Yani bu tür şeyler gayet doğaldır, normaldir, olabilir. Sonra o kardeş tekrar Fatiha okumaya başlıyor. Şimdi buna hareketle muhterem dinleyenlerimiz, bu hikaye, bu kıssa önemli bir yaşanmış bir olaydır. Bizim bir Müslümanın Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı bunu hep bir mizan olarak, bir ölçü olarak bunu dikkate almamız lazım. Yani bu Resulullah'a, Allah Resulullah'a duyacağımız aşk, muhabbet böyle bir günlük, beş günlük geçici bir şey değil. Çünkü bu bizim ebedi hayatımızı ilgilendiren bir yönü vardır bunun. Önümüzde ölüm diye bir ciddi geçit var. Sonra kabir alemi diye bir alem var, berzah alemi. Kıyamet var, mahşer var, çok uzun yolculuklarımız var. Başımıza neler geleceğini tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani olayları biliyoruz ama bize ne olur? Bizi nasıl bir muamele görürüz onu fazla bilmiyoruz. Dolayısıyla o yolculuklarda Rabbimizin rahmetine, Efendimiz Aleyhisselam'ın yakınlığına ve şefaatine çok ihtiyacımız var. Bunu bilerek o şeriatin sahibi Efendimiz Aleyhisselam'a candan kesintisiz bir sevgi, hürmet, muhabbet içerisinde olmamızın zaruretini tekrar ifade etmiş olalım. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın bize her konuda ahlaklı olmamız, en uygun davranışı sergilememiz, vakarıyla, sükunetiyle, itidali her şeyiyle bunu öğrettiğini, bunu telkin ettiğini, sahabesini bu şekilde yetiştirdiğini görüyoruz. Namazla ilgili kısmı söylemiştim. Efendimiz namaza bile koşarak gelmeyin, sükunetinizi muhafaza edin, ağırbaşlı gelin, kavuştuğunuz kadarını kılarsınız, diğerini de kendiniz tamamlarsınız buyuruyordu. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Arefe günü Arafat'tan Müzdelife'ye dönerken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arka tarafta bazı kimselerin bağırıp çağırdığını, develerine vurduğunu duydu Efendimiz. Veda hacında Resul Efendimiz bunun üzerine kamçısıyla işaret ederek onları sükunete davet etti. Ve ey insanlar, sükunette hareket edin, acelece etmekle sevap kazanılamaz. Yani bir şeyi acele ederim, çarşabuk yaparım mı sevap kazanırım diye düşünmemek lazım. Onun hakkını ise onu vermek, sükunette hareket etmek. İşte Haç'ta da böyle, Arafat'ta da böyle, namazda da böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları en çok kızdıran ve tehevvüre sevk eden anlarda dahi sükunet ve vakarını Efendimiz hiç bozmazdı. İnsanların nezaketsizlik ve kabalıklarına tahammül gösterir ve kendilerine mülayemetle man ederdi. Bunun çok örnekleri var. Özellikle biraz İslam'ın ahlakın adabından habersiz olan, biraz bedevi dediğimiz, Arabi dediğimiz kesimlerden insanlar bu konuda Efendimiz'e zaman zaman problem çıkarıyorlardı ama Efendimiz o nezaketiyle, o tevazuyla, o narinliğiyle, o temiz kalpliliğiyle onları da ıslah ediyordu. Onlara da bir ahlak, edep talimi yapıyordu. Bunun güzel bir örneklerinin bir tanesini Hazreti Enes, Efendimiz'e 10 yıl hizmet etmiş olan Enes radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı Allah Resulü'nün. Bir bedevi geldi Efendimiz aleyhisselama yetişti ve yetişmez selam sabah vermeden almadan tuttu Efendimizin hırkasını sertçe çekti. Hırka Allah Resulü'nün boynunda iz bıraktı. Böyle. Daha sonra bedevi hem böyle bir kaba harekette bulunuyor, hem Efendimizin hırkasını sertçe çekiyor, boynunu yani zedeliyor diyelim, yaralıyor. Sonra da kaba bir ifadeyle ey Muhammed, senin yanında bulunan Allah'ın mallarından bana da verilmesini emret. Yani ifade çok kaba. Yani sen bana vereceksin ama ben kendi malını istemiyorum. Senin yanındaki o ganimetler de Allah'ın malıdır. Senin de değildir yani. Üstelik istiyorsam senden değil Allah'ın malından istiyorum gibi bir edayla bana Allah'ın mallarından söyle bana versinler. Böyle bir kaba. Hem hareketli kaba hem sözü kaba. Yani buna çok farklı cevaplar verilebilir. Çok farklı tepkiler gösterilebilir. Ama bakınız kıymetli dinleyenlerim, Allah Resulü ne yapıyor? O bedeviye dönüyor, tebessüm ediyor, sonra da ona bir şey verilmesini emrediyor. Bukhari Humus 19. babda. Bunun tabii çok misalleri var. Yine bir olay anlatılıyor. Bir bedevi geliyor, Efendimizin kapısının dışarısından böyle yüksek sesle "Ey Muhammed çık dışarı" diye Efendim bağırıyor. Her seslendikçe böyle Resul Efendimiz o kişiye "buyur buyur" diye tevazuyla, yumuşak sesle cevap vererek o kaba haşin insanları, o yumuşak kalpliliğiyle Efendimiz onları yumuşatıyor ve onlara İslam'ın ahlak edebini öğretiyor. Peygamber Efendimiz ne bir kadın ne de bir hizmetçi hiç kimseye vurmamıştır. Efendimiz Aleyhisselam ancak Allah yolunda savaştığı zamanlar müstesna kendisine felalet yapan kimseden intikam almaya da kalkışmazdı. Yalnız Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasağı çiğneyen kimseye Allah için cezasını vererdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu meclislerde son derece derli toplu oturur. Vakara yakışmayacak herhangi bir durumu görülmezdi. Çoğu zaman sükût halinde bulunur. Gereksiz hiçbir söz sarf etmezdi. Nitekim Ebu Malik el-Eşcai babasının şöyle dediğini naklediyor. Bizler delikanlıyken sık sık Resulullah'ın huzurunda otururduk. Allah Resulü'nden daha uzun süre sükût halinde duran birini görmedim. Sahabeleri konuşup lafa daldıklarında kendisi tebessüm ederdi. Yani sükûtlü konuşmasından daha fazlaydı. Konuştuğu zaman hayır söylerdi, güzel söylerdi ki malumunuz Resulü Efendimiz Aleyhisselam bize de aynı şeyi tavsiye ediyor. وَمَنْ كَانَ يُؤْنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Kim Allah'ı ve Resulullah'ı iman ediyorsa ya hayır söylesin veyahut da sussun buyuruyordu. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vakarı, sükuneti yeri yerince gayet güzel, gayet mükemmel olduğu gibi sevgili peygamberimizin hareketlerinde, davranışlarında, insanlara muamelesinde, her türlü hal ve hareketinde orta halli olması, itidalli olması da bizim son derece dikkatimizi çeken güzel ahlaki yönlerinden bir tanesi. Hatta sevgili peygamberimiz Muatta Şaar 17'de şöyle buyuruyor. İtidal, teenni, hal ve gidişçe iyi olmak peygamberliğin 25 cüzünden biridir. Yani hal ve hareketlerinde iyi olmak, itidalli olmak, teennili hareket etmek yani peygamberlerin bir vasfı, peygamberliğin bir cüzü. Öyle dengesiz, ahenksiz hareket eden bir peygamber olmamıştır. Onların hayatlarında, giyimlerinde, kuşamlarında, sözlerinde, yemelerin içmelerinde tam böyle Yüce Rabbimizin razı olacağı tam dengeli bir hal, ahenkli bir hal ve güzellik olduğu buradan anlaşılmış oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, şöyle itidal kelimesini kısaca tarif etmek istersek, bu i'tedele, adele kökünden geliyor. İ'tedele, ya'tedeli, i'tidal diye. Bir şeyin kemiyet ve keyfiyet itibariyle iki hal arasında doğru, düzgün, müstakim ve mütenasip olması. Doğru olacak. Yani bu zaman vasat kelimesini böyle iyi ile kötü arasında orta derece diye değerlendiriyoruz. Fakat bu vasat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de itidalle de irtibatı var. Yani bir şeyin en doğrusunun, en düzgününün, en müstakiminin, en mütenasip olanının yapılması. Dolayısıyla burada bu kavramlarda fevkalade olumlu, müsbet anlamlar bir araya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu kelime içerisinde denge, sonra tabiilik, istikrar, temkin hali, uygunluk, zindelik manaları da var. Yani burada çok güzellik var bu kelimede. Çok güzellik var. Denge var, tabiilik var, güzellik var, temkin hali var, istikrar var, zindelik var. Uyuşukluğun zıddı bunlar var. Dolayısıyla itidal, ifrat ve tefrite kaçmadan orta bir yaklaşım. Yani en doğru, en müstakim davranışı, tutumu, ameli, hareketi sergileyebilme başarısıdır. Bunu böyle tarif edince hayatımızda itidalli olmanın ne kadar önemli, bir o kadar da zor olduğunu da zaten işin başında anlamış oluyoruz. Dinimize bakalım. İslam, yeme, içme, giyim kuşam, eşya kullanımı, ibadet gibi her hususta aşırılıktan kaçınmayı, orta yolu tutmayı emretmiş, ifrat ve tefriti yasaklamıştır. Ve bu sebeple de işte en hayırlısı orta değil, itidal üzere olanıdır prensibini getirmiştir. Yüce Rabbimizin fiillerine bakalım. Yani efali ilahiye baktığımız zaman bu tabi Allah'ın şanına, Allah'ın kudretine, Allah'ın ilmine, Allah'ın hikmetine yaraşır bir düzen, bir nizam, bir mükemmellik, bir i'tidal. Onu tabi görmek mümkün, istikrar onu görmek mümkün. Ayet-i kerimeler bundan bahsediyor. Cenab-ı Hak bütün kainatı, bütün varlıkları dengeli bir şekilde yaratıyor. Ve adeta kendi fiilleriyle, tabi onu kavramak mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın yaratılıştaki uyguladığı ve dikkate almış olduğu o dengeyi, o ahengi, o güzelliği, o mükemmelliği görmek, tanımak, onu tam manası kavramak, o bizim akıl ve hafızalarımızın ötesinde bir şey. Sadece bilgi olarak tabii bunu görebiliriz ve bazı bize yansıyan tarafıyla da olay, varlık olaylarda bunu sezmeye çalışabiliriz. Mesela Cenab-ı Hak gökleri yükselttiğini ve oraya da büyük bir ölçüyle bunları yarattığını, bir mizan koyduğunu bize şöyle bildiriyor. Rahman suresi 7 ve 8. ayet-i kerimelerde Estaizu billah وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Allah Celle Celaluhu semayı, göğü yükseltti ve mizanı koydu. Öyleyse sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın. Siz de ölçerken, tartarken doğru ölçün ve insanlara haksızlık yapmayın. Yani bir manada Cenab-ı Hak ben nasıl bu kainatı yaratırken gökleri onu bir ölçüye göre, bir ahenge göre, bir dengeye göre yaratıyorsam siz de işlerinizi benim yaptığım gibi bir kul çapında, ebadında dengeli, ahenkli yapmaya çalışın ve ölçülü olun. Ölçüyü bozmayın demiş oluyor ayet-i kerime de. Vehbi Münebbih şöyle diyor. İtidal ile ilgili olarak her şeyin iki ucu ve bir ortası vardır. Bu uçların birinden tutulursa diğer uç ağır basar. Ortasından tutulursa iki uç da dengede kalır. Öyleyse her şeyin ortasını tutmaya bakın. Yani bir çubuk düşünelim. Yani bir asa düşünelim. Şimdi bir tarafı tuttuğumuz zaman onu kaldıramayız. Diğer taraf efendim aşağı düşer. Ama tam o asanın, o çubuğun tam orta yerinden tuttuğumuz zaman iki tarafı dengeli bir şekilde durur. Dolayısıyla o bir şeyi en güzel yapma, itidalli yapmaya örnek vermiş oluyor Vehbin Münebbih. Dış dünyada olduğu gibi insanın psikolojik ve duygusal yetenekleri arasında da bir uyum bulunmalıdır. En zor bu. Bizim bahsettiğimiz husus, yani zahiri, mesela Cenab-ı Hak insanı yaratırken de, insan yaratıcını bahsederken de oradaki bir uygunluktan, uyumluktan, itidalden bahsediyor. İnfitar suresinde Estağfirullah Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni o kerim olan, son derece iyilik ve ikram sahibi, cömert Rabbine karşı seni aldatan nedir? Ellezi, o Rab ki halakake, seni yarattı. Ve sevveke, seni bir insan suretinde düzenledi, tesviye etti, düzeltti. Çamurdan yarattı ama sana bir insan şekli verdi. Fe adeleke, ve senin bütün bedenindeki azaları tependen tırnağa kadar, gözünden kulağından kulağına, elinden ayağına ve bütün kaslar, kemikler, iç organlar, diş azalar, bütün bunlar arasında adalek, tadil, bir denge koydu. Bunları itidalli yarattı. Bir uyum içerisinde yarattı. Yani iki tarafına iki el koydu. Biri diğerinden şöyle yarım santim kısa olacak olsa insanın hal ve hareketi değişiyor ve çalışmalarında büyük aksaklık oluyor. Parmakların hepsine belli bir ölçü koydu Cenab-ı Hak. Boğumlar yarattı, ölçüler koydu. Yani bir parmak normalinden biraz küçük ve uzun olduğu zaman insanın dengesi bozuluyor, ahengi bozuluyor. İki göz verdi, kaş verdi, onlar arasında bir uyumsuzluk olsa insanın yüzünde, suretinde bir nahoşluk kendini gösteriyor. Hasılı görünen görünmeyen tarafıyla insanın fizyonomik olarak, beden itibariyle insanın varlığında müthiş derecede bir uyumun, ahengin olduğunu gösteriyor. Sonra da fi eyi suratin maşa rakibek, Cenab-ı Hak seni nasıl bir surette, nasıl bir şekilde terkip etti ve insan olarak ortaya koydu. Böyle bir Allah'a karşı sen nasıl aldanırsın, böyle bir Rabbi nasıl unutursun, ona kulluğunu nasıl ihmal edersin diye bir serzeniş ve sitayiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin hem kainatta hem yeryüzünde, dağlarda, ovalarda, denizlerde, bütün mahlukatta, ağaçlarda, kuşlarda ve insanda yarattığı her varlıkta böyle bir itidali, ahengi koyduğunu görüyoruz. Çok sevdiğimiz bir hocamızla bir seyahatimizde bulunurken kalmış olduğu odada bir böyle çiçek, onu izlemiş. Oradaki yapraklarındaki diğer özelliklerindeki o ahenge bakmış ve o çok etkilenmişti. Baktım böyle gözleri dolmuş. Dedim hayırdır, niye böyle duygulusun? Bak dedi, şu çiçekteki, şu yapraktaki yani ahenk beni çok etkiledi. Ve ne kadar mükemmel bir ahenk var burada. Bunu böyle yaratan Rabbimiz ne kadar yücedir diye Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyordu. Halbuki küçük bir, basit bir diyelim ki bitki ve çiçek. Halbuki Yüce Rabbimizin o dengeli, ahenkli yaratması sadece bir çiçekte, bir yaprakta değil, milyarlarca varlıkta ne yapıyor? Kendisini gösteriyor. Karıncada, sinekte, kelebekte ve çiçekte, çiçeğin yaprağında, tohumunda bile kendisini ağacın yapraklarında, bir çam ağacının dalın ucundaki ince ince o efendim çam yapraklarında bile o ahengin hepsini görmek, incelemek mümkün. İnsanla da bunu çok engin bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir Rabbin kulları olarak biz de bütün hal ve hareketlerimizde itidalle hareket etme mecburiyetimiz var ki bunun da en güzel örneği, en ahenkli, en tabii, en istikrarlı örneği sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenlerimiz, biz Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle güzel hallerini, güzel örneklerini ve bizi çok yakın ilgilendiren, yani sözümüzü, sohbetimizi, yememizi, içmemizi, her şeyimizi yakın ilgilendiren ve bize bir istikamet veren, yol gösteren, insanlığı öğreten, kulluğu öğreten bu güzel hal ve ahlakını anlatmaya devam edeceğiz. Bugün yine programımızın sonuna geldik. Sizleri dinleyenlerime tekrar hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor ve sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum.